Ayrım 2.
İkinci bölüm. İşte bu evde garip, bambaşka ve günlerin korkunç bir ısı akıp gittiği yepyeni bir yaşam başladı. Şimdi o günleri gerçeklere ne denli acımasız olursa olsun tutkuyla bağlı işten bir sanatçının yarattığı bir öykü gibi düşünüyorum. Geçmişi canlandırmaya çalışırken bütün bunların gerçekten olduğunu inanasım gelmiyor. O kasvetli yaşam öylesine şiddetle ve vahşetle doluydu ki büyük bir bölümünün hiç sözünü etmemek, belleğimden silip atmak isterdim. Ama gerçek acımanın çok üstündedir. Ben de yalnızca kendimi değil, sokaktaki sıradan Rus insanının bir zamanlar ve bugüne gelinceye kadar içinde yaşadığı boğucu, acı ve sıkıntılarla örülü küçücük dünyasını anlatıyorum. İçinde yaşayanların birbirlerine duyduğu düşmanlık, büyük babamın evini boğucu bir sis gibi kaplamıştı. Bu hava büyükleri zehirlediği gibi çocukları da etkiliyordu. Daha sonraları büyük babam bana, annemin tam da malı mülkü paylaştırsın diye dayımların büyük babamın başının etini yedikleri bir sırada çıka geldiğini anlatmıştı. Annemin beklenmedik dönüşü, onların kendi hakları saydıkları paylarını ele geçirme isteklerini kamçılamıştı. Annemin çeyizini isteyeceğinden korkuyorlardı. Büyük babam, annemin hakkı olan bu payı kendi deyimiyle kafasının doğrusuna gittiği ve rızasına aykırı olarak evlendiği için vermemişti. Dayıların bu çeyizin de kendilerine verilmesi görüşündeydiler. Aralarında çok uzun bir zamandan beri sürüp giden şiddetli bir tartışma vardı. Hangisinin kentte ya da Oka'nın karşı kıyısında Kunavino yöresinde bir boyama atölyesi açacağı konusunda bir türlü uzlaşamıyorlardı. Bizim gelişimizden çok kısa bir süre sonra mutfakta şiddetli bir kavga patlak verdi. Dayıların birdenbire ayağa fırladılar. Masanın üzerinden eğilerek büyük babama bağırmaya başladılar. Köpekler gibi birbirlerine havlayıp diş gösteriyorlardı. Büyük babam kıpkırmızı olmuş, çorba kaşığını masaya vuruyor, horoz gibi cırlak cırlak ötüyordu. Avucunuzu yalarsınız, hiçbirinize metelik koklatmayacağım. Yüzü acıyla kasılmış olan büyükannem, bırak paylarını alsınlar, o zaman seni rahat bırakırlar dedi. Kapa sen çeneni, sen de onlardan yanasın diye kükredi büyük babam. Gözlerinden şimşekler çakıyordu. Bu kadar ufak tefek bir adamın böylesine sağır edici bir gürültü çıkarabilmesi çok tuhafıma gitmişti. Annem sofradan ağır ağır kalktı, pencerenin yanına giderek herkese sırtını döndü. Mihail dayım birden fırladı, kardeşinin yüzüne bir yumruk attı. Canı yanan kardeşi acıyla böğürdü. Mihail dayımın yakasına yapıştı. İkisi de küfürler edip bağırarak yerlere yuvarlanmaya başladılar. Çocuklar da ağlamaya başlamıştı. O sıralarda gebe olan Natalya teyze umutsuzca inledi. Annem onu kollarından tutarak odadan dışarı sürükledi. Çok neşeli, yüzü çiçek bozuğu bir kadın olan dadımız Yevgenya çocukları mutfaktan dışarı çıkardı. Sandalyeler, masalar havada uçuşuyordu. Cigano kadın da boya atölyesinde çalışan geniş omuzlu genç çırak Mihail dayımın sırtına ata biner gibi oturmuştu. Dazlak kafalı, sakallı, kara gözlüklü Grigori Ivanoviç usta da sakin sakin dayımın ellerini bağlıyordu. Mihail dayım boynunu ileriye doğru uzatarak kara sakalını yere sürüyor, dehşet verici bir sesle inliyordu. Büyük babam masanın çevresinde koşup duruyor, bir yandan da söyleniyordu. Siz de kardeş olacaksınızsa aynı kandan aynı. Daha kavganın başında korkudan sobanın üzerindeki rafa tırmanıp çıkmıştım. Bu sığınakta büyük bir şaşkınlık içinde büyük annemin Yakov dayının yüzünden akan kanları bakır bir leğende yıkayışına bakıyordum. Dayım haykırıp bağırarak topuklarını yere vururken büyük annem bezgin bir sesle ''Vahşiler, vahşiden başka bir şey değilsiniz, kendinizi tutsanıza biraz'' diye bağırıyordu. Büyük babam yırtılan gömleğini omuzlarına doğru çekerken kükrer gibi büyük annemi bağırıyordu. Seni kartoros bir seni. Sen bana oğul değil, vahşi hayvanlar doğurmuşsun. Yakov dayım gittikten sonra büyük annem bir köşeye sindi. Yaprak gibi titriyor, haykırıyordu. Ey kutsal Meryem, çocuklarıma biraz akıl ver. Büyük babam onun yanı başında dururken devrilmiş tabak, çanak ve yemek artıklarıyla dolu masaya bir göz attı sonra. Dikkat et, Varvara'yı çalıştıra çalıştıra canını çıkarmasınlar. Güzel ve iyi olan ne varsa bataya sürüklemeye bayılır bunlar diye mırıldandı. Allah aşkına böyle konuşma, haydi gömleğini ver de yamayayım dedi büyük annem. Sonra onun başını avuçlar arasına alarak alnından öptü. Büyük babam onun yanında öylesine küçük görünüyordu ki yüzünü büyük annemin ancak omuzuna sürebildi. Yapacak bir tek şey kaldı, aralarında paylaştırmak. Evet haklısın, doğrusu bu. Uzun süre konuşup durdular. Önceleri dostça konuşurlarken birden büyük babam dövüş orozu gibi ayağını yere sürtmeye, parmağını gözdağı verircesine büyük annemin burnunu uzatarak benim de pek iyi işte bildiğim bir sesle fısıldamaya başladı. Bilmez miyim ben seni? Hep onlardan yana olursun. O senin küçük cizvit kılıklı mişkan, helo farmason yaşkan yok mu? Ne göreceksin? Nem var nem yok bitirecekler. Ocağın üzerindeki rafta beceriksizce dönünce bir ütü devirdim. Küçük merdivenden paldır küldür yuvarlanıp gürültüyle bulaşık tasının içine düştü. Büyük babam merdivene atıldı, beni aşağıya çekti. Daha önce sanki hiç görmemiş gibi gözlerini gözlerime dikti. Seni kim çıkardı buraya, annen mi? Ben kendim çıktım. Yalan söylüyorsun. Hayır, yalan söylemiyorum. Korkmuştum da. Beni bir köşeye iterken hafifçe alnıma vurdu. Tıpkı babası, toz ol. Mutfaktan çıkıp gitmek zaten benim canıma minnetti. Büyük babamın akıllı, keskin bakışlı yeşil gözleriyle beni izlemeye alışkanlık edindiğini çok iyi anlıyor, bu yüzden de ondan çok korkuyordum. Bu her şeyi yutan gözlerden gizlenmek için sürekli bir çaba harcadığımı anımsıyorum. Bana göre büyük babam içi kötülük dolu birisiydi. Benimle konuşurken hep iğneleyici, kırıcı bir dille konuşur, herkesi kışkırtmaya çalışırdı. Ah ne insanlar diye bağırırdı sık sık. Uzun uzun çektiği ahlar beni her zaman tedirgin eder, tepeden tırnağa titretirdi. İkindi vakti çay molası verildiğinde büyük babam, dayılarım ve işçiler boyahaneden mutfağa yorgun argın, elleri sandal ağacından kıpkırmızı olmuş, göz taşından yanmış olarak gelirlerdi. Saçları kurdelelerle bağlanmış olur, tıpkı mutfağın köşesindeki tehdit edici bakışlı ikonlara benzerlerdi. İşte o tehlikeli anlarda büyük babam gelir karşıma oturur ve bütün dikkatini bana yönelterek öbür çocukları kıskandırırdı. Keskin, köşeli bir görünüşü vardı. Gövdesi düzgün ve orantılıydı. Nakışlı saten yeleği eskimiş, iplik iplik olmuştu. Gömleği bumburuşuktu. Pantolonunun dizlerinde ise kocaman yamalar vardı. Ama bütün bunlara karşın ceketli, takma gömlekli, ipek kravatlı oğullarından çok daha temiz, iyi giyimli görünürdü. Oraya varışımızın üzerinden çok geçmeden beni bir takım dualar ezberlemeye zorladılar. Benden daha büyük olan öteki çocuklar, altın kubbeleri pencerelerimizden görünen kilisenin zangocundan okuma yazma öğrenmeye başlamışlardı. Natalya teyze de bana evde ders veriyordu. Sessiz, ürkek çocuk yüzlü bir kadındı Natalya teyze. Gözleri öylesine saydamdı ki bana her kafasının içini görebilecekmişim gibi gelirdi. Gözlerimi kırpmadan uzun süre gözlerine bakmaya bayılırdım. Bu, onun gözlerini hafifçe kırpmasına yol açar, başını öte yana çevirerek fısıldar gibi, ''Lütfen yinele, göklerdeki babamıza'' derdi. Ben, ''Ne demek bu?'' diye sorunca korkuyla çevresine bakınır, sert bir sesle, ''Orasını karıştırma, bir şey sorma, o zaman daha kötü olur'' derdi. ''Yalnızca benden sonra yinele, göklerdeki babamız'' anlaşıldı mı? Soru sormak neden kötü oluyordu? Bu beni rahatsız ediyordu. Dualardaki sözcükler benim için gizli bir anlam kazanmışlardı artık. Her fırsatta değiştirerek yalnız söylüyordum. Ama uçup gidecekmiş gibi solgun görünüşlü olan teyzem sabırla yanlışımı düzeltirdi. Öyle değil, şöyle. Kendisi de bana öğretmeye çalıştığı sözcükler kadar anlaşılmaz bir kadındı. Bu beni rahatsız ediyor, duaları ezberlememi güçleştiriyordu. Bir gün büyük babam sordu. Ey, nereye kadar geldiniz bakalım? Kalıbımı basarım, bütün günlerini sokaklarda oyunla geçirdin. Alnındaki şişi görüyorum. Kavgalara karışmak pek akıllıca bir iş olmasa gerek. Efendimizin duasını ezberledin mi? Teyzem usulca karşılık verdi. Zayıf bir belleği var. Büyük babam güldü. Kızıl kaşları keyifle yukarı kalktı. Öyleyse iyi bir dayı hak etmiş dedi. Yine bana dönerek sordu. Baban seni döver miydi? Onun neden söz ettiğini anlamadığımdan karşılık vermedim. Annem söze karıştı. Hayır, Maksim ne kendini döver ne de beni dövmeme izin verirdi, dedi. Niye? Hiçbir yararının olmadığını söylerdi. Bu Maksim de aptalın biriymiş, ölülerin ardından da kötü konuşulmaz ama Tanrı beni bağışlasın. Bu sözleri öfkeli, kısık bir sesle söylemişti. Çok kırılmıştım, büyük babam da bunu sezdi. Somurtup durma, dedi, kendin düşünmeliydin. Sonra kırlaşmış kızıl saçlarını sıvazlayarak ekledi. Cumartesi günü şaşkayı kırbaçlayacağım, yüksük yüzünden. Kırbaçlamak ne demek, diye sordum. Herkes gülüştü. Büyük babam, bekle görürsün, dedi. Bir köşeye saklanıp düşünmeye başladım. Kırbaçlamak herhalde boyamadan önce kumaşları açmak anlamına geliyor olmalıydı. Ama kırbaçlamakla dövmek de aynı anlama geliyordu anlaşılan. Benim bildiğim yalnız atlar, kediler, köpekler dövülebilirdi. Astrahan'da polisler İranlıları da döverlerdi. Gözlerimle görmüştüm. Ama küçük çocuklara böyle davranıldığını bugüne dek hiç işitmemiştim. Büyük babam öteki çocukların kafalarına, enselerine şaplaklar atardı. Ama onlar bana mısın bile demezler, vurulan yerlerini ovuşturup geçerlerdi. Onlara birkaç kez sormuştum, acıdı mı? Ama onlar her seferinde yiğitçe, yoo hiç acımadı derlerdi. O fırtınalı yüksük hikayesini bütün ayrıntılarıyla öğrenmiştim. Bir akşam yemekten aşağı yukarı bir saat kadar önce dayıların ve üstabaşı boyanmış kumaş parçalarını dikip üzerlerine karton etiketler yapıştırıyorlarmış. Gözleri hemen hemen hiç görmeyen Grigori'ye bir oyun oynamayı kafasına koyan Mihail dayı, 9 yaşındaki yeğenine Grigori'nin yüksüğünün mum alevinde ısıtmasını söylemiş. Sasha, mumların fitillerini düzeltmek için kullanılan maşayla yüksüğü kıpkızıl olana dek ısıtmış. Grigori görmeden yanı başına bırakmış. Sonra da sobanın arkasına saklanmış. Tam o sırada büyük babam çıkıp gelmesin mi? Oraya oturmuş parmağına da ateş gibi kızgın olan yüksüğü takmış. Kopan yargaraya koştuğumda büyük babamın yanan parmaklarıyla kulaklarını tutarak gürünç bir biçimde zıplayıp hoplayarak ''Hangi zındık yaptı bu işi?'' diye haykırıp durduğunu anımsıyorum. Mihail dayı masanın üzerine eğilmiş, yüksüğü üfleyerek parmağıyla yuvarlayıp duruyordu. Grigori ise hiçbir şey olmamış gibi dikişini sürdürüyordu. Ateşten gelen yansımalar dazlak kafasında oynaşıyordu. Yakov dayım koşarak gelmiş ama sonra sobanın gerisinde gizlenerek kıs kıs gülmeye başlamıştı. Büyük anne bir patates aldı. Rendelemeye başladı. ''Bu Sasha'nın işi'' dedi Mihail dayı birden. ''Yalan!'' diye aykırdı Yakov dayı gizlendiği yerden fırlayarak. Bir köşeden oğlunun ağlayarak itiraz ettiği işitiliyordu. ''İnanma babana, bunu yapmamı söyledi bana.'' Dayılarım yine birbirlerine küfür etmeye başladılar. Büyük babam ise birden yatışmıştı. Patates parçalarını parmağına bastırarak beni emsenden tuttu. Bir tek ses söylemeden odadan çıktı. Herkes Mihail dayıyı suçladı. Durum böyle olunca çay içilirken onun da kırbaçlanıp kırbaçlanmayacağını sormamdan daha doğal bir şey olamazdı. Hak etti dedi büyük babam yan gözle bana bakarak. Mihail dayım masayı yumruklayarak anneme bağırdı. Eğer şu yumurcağını buradan def etmezsen suratını dağıtacağım. ''Hele bir elini sür ona!'' diye karşılık verdi annem. Kimseden ses çıkmadı. Annemin kısacık sözleri, savunma silahı gibi öylesine bir kullanışı vardı ki, karşısındakini güçsüz bırakır, geri çekilmeye zorlardı. Herkesin ondan çekindiğini iyice görüyordum. Büyük babam bile onunla daha başka bir türlü konuşuyor, sesini yükseltmiyordu. Bu da benim çok hoşuma gidiyor, yeğenlerime bundan övünerek söz ediyordum. Annemden güçlüsü yok. Bu sözlerime karşı çıkmıyorlardı. Ama cumartesi günü olanlar annem konusundaki düşüncemi bütünüyle değiştirmeme yol açtı. O zamana dek ben de başımı adam akıllı derde sokmanın bir yolunu bulmuştum. Büyüklerin kumaşların rengini değiştirmekteki ustalıkları beni büyülüyordu. Sarı bir kumaşı alıp kapkara bir suya sokuyorlar, kumaş koyu mavi olarak ya da onların deyimiyle indigo lacivert olarak çıkıyordu. Sonra yine kül rengi bir kumaşı pas rengi bir suya daldırıyorlar, kumaş bordo kırmızısı dedikleri bir renge bürünüyordu. Kolay olduğu kadar anlaşılmaz bir şeydi bu. Ben de bu boyama işini denemek istiyordum. Bu isteğimi Yakov dayımın Sasha'sına açtım. Ağırbaşlı bir çocuktu Sasha. Her zaman büyükleri hoşnut etmeye çalışırdı. Herkese karşı nazikti. Kendisinden isteneni yapmaya hazırdı hep. Büyükler onun zekasını ve uysallığını överlerdi ama büyük babam onu küçümser, ona süt çocuğu derdi. Sasha sıska, ufacık yüzlü bir çocuktu. Gözleri yengeç gözü gibi parlar, sözcükler soluğunu kesiyormuş gibi çabuk çabuk konuşurdu. Her an ortadan toz olacakmış gibi bakışlarıyla çevreyi tarar dururdu. Heyecanlandığı zaman önce yalnız kestane rengi göz bebekleri oynar, sonra gözlerinin akları titremeye başlardı. Onu hiç sevmezdim. Mihail dayımın oğlu tembel Sasha'yı ona bir kez yeğe tutardım. Hüzünlü gözleriyle sessiz bir çocuktu. Tıpkı tatlı, nazik annesine benziyordu. Yüzünden hiç eksik etmediği tatlı bir gülümsemesi vardı. Dişleri çok çirkindi. İleri doğru fırlak ve çift sıra çıkmıştı. Bu onu çok üzüyor, durmadan parmağıyla yoklayarak arka sırayı çıkarıp atmak istiyordu. Dişlerine herkesin dokunmasına izin veriyordu. Bu onun ilginç denilebilecek tek yanıydı. Tıksık tıklım insanla dolu bir evde yapayalnızmış gibi yaşıyordu. Gün boyunca karanlık bir köşede oturmayı sever, akşamları pencere kıyısına taşınırdı. Onun yanında oturmak hoşuma giderdi. İkimiz de saatlerce konuşmadan oturur, kızılınlaşan akşam göğünde uçuşan kara kargaları seyrederdik. Kargalar gittikçe soluklaşan gökyüzünü kara bir ağ gibi bölen, yere saplanmış gibi duran kilisenin altın renkli kubbeleri çevresinde çemberler çizerlerdi. Sonra birden uçup giderler, geride büyük bir boşluk kalırdı. Böyle bir görünüm insanın yüreğine tatlı bir hüzün verir, bir şey söylemek gereğini hiç duymazdınız. Öte yandan Yakov dayının Saşası yetişkin bir insan havasıyla konuşabilirdi. Benim de boyacılığa heveslendiğimi öğrendiğinde pek özel günlerde kullanılan beyaz masa örtüsünü alıp gelmemi ve maviye boymamı söyledi. En kolayı beyazları boyamaktır bilirim dedi ciddi bir tavırla. Masa örtüsünü kaptığım gibi avluya koştum. Ama örtüyü boya kovasına daha yeni daldırmıştım ki cıkanak üzerime atıldı. Örtüyü kaptı, iri elleri arasında sıktı. Yaptığım işi denetlemek için ardımdan gelen yeğenime seslendi. Çabuk büyük anneni çağır dedi. Sonra darmadağın kara saçlarını uğursuzca sallayarak şimdi görürsün sen gününü diye ekledi. Büyük annem koşarak geldi. Yakınmaya hatta ağlamaya başladı. Sonra beni gülünç garip sözlerle azarlamaya başladı. Senin permli işe yaramaz seni taş kafa. Seni şu boya kovalarından birine daldırayım da gör. Sonra dönüp Ciganok'a yalvarmaya başladı. Vanya, sakın büyük babaya söyleme de ne yaparsan yap. Ben de bir söz söylemem kimseye. Belki böylece örtbas edebiliriz. Vanya, ellerini rengarenk olmuş önlüğüne silerken kaygılı bir sesle karşılık verdi. Bana göre hava hoş, kimseye bir şey söylemem. Bir iki kapik verir, onu sustururum dedi büyük annem beni eve sokarken. Cumartesi günü, akşam duasından biraz önce birisi beni tutup mutfağa soktu. İçerisi karanlık ve sessizdi. Kapılar sımsıkı kapatılmıştı. Pencerelerin gerisindeki sonbahar akşamının puslu, kurşuni rengi, yağmurun çıkardığı tek düze tıpırtıyı şimdi iyi canımsıyorum. Ocağın kararmış ağzı önündeki geniş sırada oturan Ciganok güçlükle tanınabiliyordu. Büyük baba yalağın yanındaki köşede oturmuş, su dolu bir kovadan uzun dal parçaları çıkarıyor, ölçüyor, yan yana topluyor, havada şaklatıyordu. Karanlığın içinde bir yerden büyük annem enfiyeyi çekerek homurdandı. ''Rahat bırak onu canavar herif!'' Sasha Yakovov mutfağın ortasındaki bir sandalyeye oturmuş, yumruklarıyla gözlerini uyuşturuyor, yaşlı bir dilencininkine benzeyen bir sesle yalvarıyordu. İsa aşkına onu bağışlayın. Mihail dayının çocukları masanın öteki ucunda omuz omuza vermiş ağaç gövdeleri gibi duruyorlardı. Sopa attıktan sonra bağışlayacağım seni dedi büyük babam. Sonra eline yaş ve uzun bir dal aldı. Haydi bakalım indir pantolonunu. Sakin bir sesle konuşuyordu. Ne sesinin tonu, ne çocukların abandığı masanın gıcırtısı, ne de büyük annemin yere sürüp durduğu ayağı, bu tavanın isli, iç karartıcı mutfaktaki sessizliğini bozabiliyordu. Sasha yerinden kalktı, pantolonunu çözdü, dizlerine dek indirerek elleriyle tuttu. İki büklüm durumda sıraya doğru sendeledi. Hiç de hoş bir görüntü değildi. Benim de bacaklarım titremeye başlamıştı. Ama bundan kötüsü de oldu. Sasha kurbanlık koyun gibi sıranın üzerine yüzü koyun uzandı. Vanya elini bir havlu ile onu kollarından ve boynundan sıraya bağladı. Kendisi de üzerine abanarak kapkara elleriyle ayak bileklerinden sıkı sıkı tuttu. Büyük babam bana seslendi. Yakına gel Lexey, işittin mi dediğimi? Sopa yemek neymiş gör bakalım bir. Kolunu biraz kaldırıp elindeki sopayı çıplak bedene şiddetle indirdi. Sasha iç paralayıcı bir çığlık attı. Yalancı dedi büyük babam. Bu daha hiç acıtmadı. Bak bakalım bu nasılmış. Birden öyle şiddetle vurdu ki deri kabardı, kıpkırmızı bir iz belirdi. Yeğenim durmadan haykırıyordu. Büyük babam nasıl hoş değil mi diye soruyor. Bir yandan da elini belirli aralıklarla indirip kaldırıyordu. Beğenmedin mi? Bu o yükseğe karşılık. Kolunu bir aşağı bir yukarı doğru savururken benim de yüreğim kalkıp iniyordu. Sasha incecik keskin bir sesle bağırıyordu. Bir daha yapmayacağım. Her şeyi anlattım ama. Anlatmadın mı? Büyük babam bir ayin duası okur gibi sakin bir sesle masanı anlatmak özür dilemek değildir diyordu. Önce muhbirler cezalandırılmalıdır. Bu da masa örtüsü için. Büyük annem bana doğru atıldı. Beni kollarını alarak bağırdı. Lexey'i vermem sana. Bırakmam onu sana canavar. Kapıyı tekmelemeye var ya var vara diye haykırmaya başladı. Büyük babam üzerine atıldı. Büyük annemi yere devirdi. Beni yakaladığı gibi sıraya doğru götürdü. Ben çırpınıyordum. Kızıl sakalını çektim, elini ısırdım. Kükremeye başladı. Beni kollarında sıkıyordu. Sonunda sıranın üzerine fırlattı. Yüzüm gözüm kan içinde kalmıştı. Vahşi çığlığı hala kulaklarımdadır. Bağlayın şunu, geberteceğim. Annemin bembeyaz yüzü, irleşmiş gözlerini anımsıyorum. Sıranın çevresinde dolanıyor, soluk soluğa. Baba bırak onu, ne olursun yapma diyordu. Büyük babam beni bayıltıncaya dek kamçılamış, günlerce hasta yatmıştım. Geniş ve sert bir yatakta yüz koyun yatıyordum. tek pencereli küçük bir odadaydım. Bir köşede ikonlarla dolu bir vitrinin önünde gece gündüz yanan bir lamba vardı. Bu hastalık günleri ilerideki gelişimim açısından çok önemli olmuştur. Bu süre içinde bir aile olgunlaşmıştım. İçimde yepyeni duygular doymuştu. O andan sonra başkalarına karşı duyduğum olağanüstü ilgi bir an bile yakamı bırakmadı. Sanki yüreğim çırılçıplak ortada kalmış gibi bana ya da başkalarına yapılan hakaret ve kötülüklere karşı dayanılmaz ölçüde duyarlı olmuştum. Annemle büyük annem arasında o sıralarda geçen bir tartışma üzerimde her şeyden daha çok iz bırakmıştır. O daracık odada daha da iri ve kara görünen büyük annem, annemi ikonların bulunduğu köşeye doğru öfkeyle itiyordu ve ıslık gibi bir sesle soruyordu. Niye onu alıp götürmedin? Korkmuştum. Senin gibi sağlam bir kadın, kalıbından utan. Ben bu yaşlı halimle korkmadım, yazıklar olsun sana. Rahat bırak beni, zaten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sevmiyorsun sen onu, hiç acımıyorsun bu yetim çocuğa. Annem bıkkın bir sesle karşılık verdi. Ya ben de ömrümün geri kalanını yetim olarak tüketmeyecek miyim? Köşedeki sandığın üzerine oturup uzun süre ağlaştılar. Annem, Lexey olmasa burada kalmazdım. Bu cehennemde yaşayamam anne, gücüm yok. Canımsın, kanımsın, meleğimsin benim diye mırıldanıyordu büyük annem. Annem öyle sandığım gibi güçlü değildi ve herkes gibi o da büyük babamdan korkuyordu. Benim yüzümden yaşamın çekilmez olduğu bu evden çıkıp gidemiyordu. Bütün bunlar gerçekten çok üzücüydü. Ama çok geçmeden annem ortadan yok oldu. Bazı tanıdıklarının yanına kalmaya gitmişti. Birden gökten inmişçesine büyük babam beliriverdi. Yatağımın üzerine oturarak buz gibi soğuk eliyle alnımı yokladı. Günaydın küçük bey, şimdi söyle bakalım, nasılsın? Bütün istediğim ona şöyle okalı bir tekme atmaktı. Ama birazcık kıpırdanacak olsam acı içinde kalıyordum. Saçları her zamankinden daha kızıl görünüyordu. Huzursuzca başını sallıyor, pırıl pırıl gözleri duvarda bir şeyler arayıp duruyordu. Cebinden bir parça baharlı çörek, iki şeker, bir tane elma, bir salkım da kara üzüm çıkardı. Hepsini yatağın üzerine bıraktı, burnunun dibine. Bak sana neler getirdim. Eğildi, beni alnımdan öptü. Sonra da benimle konuşmaya başladı. Bir yandan da küçük, kaba eliyle başımı okşuyordu. Bütün eli, özellikle biçimi bozulmuş, kuş pençesine dönmüş tırnakları boyadan sapsarı olmuştu. Sana karşı biraz sert davrandım ama sen kendini kaybetmiştin. Beni ısırdın, tırmaladın, benim de tepem attı. Hak ettiğinden çok hırpaladım diye üzülme. Bunu gelecekteki suçlarının hesabından düşeriz. Şunu hiç unutma ki insanı kendi kanından, kendi etinden biri döverse bu onun iyiliği içindir. Hiçbir zaman haksızlık sayılmamalıdır. Benim hiç dayak yemediğimi mi sanıyorsun? Öylesine korkunç dayaklar yedim ki sen onları düşlerinin en korkuncunda bile biraz zor görürsün. Bana öyle kötü davranırlardı ki yukarıdaki tanrı bile benim için gözyaşı dökmüş olmalı. Peki ne yararı oldu bunların bana? Bir öksüzdüm. Annem dilenecek durumdaydı. Bütün bunlara karşın şimdi bulunduğum yere ulaşabildim. Özgür bir adamım. Lonca'ya üyeyim ve yöneticiyim. İnce biçimli gövdesiyle yanıma uzandı ve canlı, özlü bir dille bana çocukluğunu anlatmaya başladı. Sözcükleri büyük bir ustalıkla ve kolayca bulup çıkarıyordu. Sen buraya gemiyle geldin. Seni getiren buharlı bir gemiydi. Oysa ben senin yaşındayken Volga'nın akıntısına karşı kıyıdan mamnaları çekmeye uğraşıyordum. Sivri taşların, kayaların üzerinde yalın ayak sabahın köründen akşam karanlığına dek taban tepiyordum. Güneş ensemde boza pişirir, beynim erimiş kurşun gibi olurdu.